Ayrım 6. TMMOB Engelli Çalıştayı. Sayfa 40. Fatma Gökmen, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sunumumda öncelikle Genel Müdürlüğümüzün kuruluş amacı ve aslında tersten bir süreçten bahsedeceğim. Önce Genel Müdürlüğümüz kuruluş amacı ve görevleri, sonra da özürlülerin istihdamı ile ilgili bilgi vereceğim. Ülkemizde özürlülerle ilgili hizmetler uzun yıllar birçok kurum tarafından veriliyor. Ancak bir dağınıklık söz konusuydu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1981 yılını özürlüler 10 yılı ilan etmesiyle beraber tüm ülkelerde bir özürlü konusunda koordinasyon sağlamaya yönelik bir kurum kurulması gündeme geldi ve bu karar bizim ülkemizde de bu yönde bir adım atılmasını beraberinde getirdi. İlk olarak da ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığınca Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. 1983 yılında sürekli kurul şekline dönüştü ve 1997 yılına kadar da özürlülük konusunda görevini sürdürdü. 1997 yılında ise 575 sayılı kanun hükmünde kararname ile bu kurulun görevi sona erdi ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı kuruldu. Temel olarak bu kurulun amacı neydi? Özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek ve bu hizmetleri yürütürken de ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamaktı. Özürlülerle ilgili ulusal politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak, özürlülerle ilgili problemleri tespit etmek ve bunlara ilişkin çözüm yollarını bulmak amaçlanmıştı. Özürlüler İdaresi Başkanlığı ÖİB, koordinasyon kurumu olarak kuruldu. Tabii ki bütün özürlülere yönelik hizmetler, örneğin Milli Eğitim Bakanlığı içinde eğitim hizmetleri veriliyor, Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık hizmetleri verilmekte. Asıl görevi bir koordinasyon ve işbirliği kuruludur. Uzun yıllar bunun anlaşılmasında sıkıntı çekildi. Özürlülerle ilgili tüm hizmetlerin özürlüler idaresi tarafından yürütülmesi gerektiği gibi yanlış bir algı oluştu. Aynı şekilde ulaşılabilirlik konusunda da hem vatandaşlardan hem de kurumlardan şikayetler bize yöneldi ama buradaki en önemli görevi ÖİB'nin kurumlarla işbirliği kurarak bir farkındalık oluşturmak ve hem mevzuattaki hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak hem de özürlülerin hakkını hayata geçirebilmek. Son dönemlerde tabii ki genel bir yapılanma ile ilgili değişiklikler söz konusu oldu. ÖİB 8 Haziran 2011'de resmi gazetede yayımlanan 633 sayılı kanun hükmünde kararname ile görevlerini Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Ve şu anda daha önceden Başbakanlığa bağlı ÖİB, Aile ve Sosyal Politikalara bağlı bir genel müdürlük olarak görevlerini yürütüyor. Peki, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün misyonu nedir? Özürlü ve yaşlıların ayrımcılığa uğramadan, insan haklarını koruyarak, toplum hayatına katılmaları için ulusal düzeyde politika ve stratejilerinin belirlenmesi için yapılan çalışmaları koordine etmek, özürlü ve yaşlılara yönelik toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke, usul ve standartlarını belirlemek, bu alanda ilgili kamu kurum kuruluşları ile gönüllü kuruluşların arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Daha öncesinde koordinasyon kurumu olan ÖİB bu dönemde bir değişiklik geçirdi. Şöyle belirteyim. Koordinasyon görevi yanında yaşlı hizmetleri ve bakım hizmetleri de Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde toplandı. Hem koordinasyon görevi hem de bir çeşit icra görevi de yürütüyor. Peki biz Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak özürlüyü kim olarak kabul ediyoruz? 5378 sayılı kanunda bir özürlü tanımı var ve bu kapsamda da doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlüğü çeken ve koruma, bakım, rehabilitasyon ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi. Tabii bu tanımda ciddi sıkıntılar var. Yani sadece korunma bakım ihtiyacı duymayabilir kişi ama burada bir genel olarak tüm özürlülerin korunma ve bakıma ihtiyacı varmış gibi bir algı var. Bunun da farkındayız. Bu tanım sıkıntılı. Ülkemizde özürlülere yönelik koordinasyon görevimizde eğitim, sağlık, istihdam, ulaşılabilirlik, sosyal hayata katılım ve sosyal yardımlar alanlarının hepsinde özürlü haklarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu konudaki kamu, kurum ve kuruluşlarıyla tabii. Ulaşılabilirlikle ilgili Deniz Hanım sabahki oturumunda ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Bu çok önemli bir ilke bizim için. Çünkü istihdamla ilgili bir hak arayışı içerisine girdiğimizde erişilebilirlik söz konusu değilse o haktan yararlanmak da söz konusu olmuyor. Aynı şekilde eğitimle çok bağlantısı olan bir ilkedir ulaşılabilirlik. Ulaşılabilirliğin düzenlenmediği yerde eğitimden de yeterince kişi yararlanamıyor. Sağlık hizmetlerinde de böyle. Tüm çalışmalarımızda bu başlıkların hepsinde tüm bakanlıklar, kamu kurumları ile ilgili çalışmalarda ulaşılabilirlik ilkesini ön planda tutuyoruz. Daha özele inersek, istihdam kısmından bahsedeyim. Ülkemizde özürlü haklarından yararlanabilmesi için belli bir sağlık raporu alması gerekiyor. Özürlü olduğunu belirtmesi gerekiyor ve burada da en az %40 sağlık raporunda bir oran olması gerekiyor. Eğitim hariç, çünkü burada bir farklılık var. Erken eğitilememe nedeniyle %20 sağlık raporu olan bir çocuk eğitimde özürlere yönelik tanınan haklardan yararlanabiliyor ama diğerlerinde ise %40 ve üzeri sağlık kurulu raporu oranına sahip olması gerekiyor. Peki ülkemizde özürlerin istihdamı ne şekilde? Birincisi, iş kanunu kapsamında özürlerin istihdamı söz konusu, bir de devlet memurluğu kanunu kapsamında. Ülkemizde iş kanununun 30. maddesince 50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektördeki iş yerlerinde %3 özürlü çalıştırma zorunluluğu var. Kamuda ise %4 özürlü istihdam etme zorunluluğu var. Peki, kota ceza sistemi olarak geçiyor. Bu ve eğer bu kotayı doldurmazsa buna ilişkin uygulama nedir? Eğer doldurmazsa işveren çalıştırmadığı her özürlü ve her ay için 1670 Türk lirası para cezası ödüyor ve iş talepleri, işçi talepleri de kamu kurumları tarafından İşkur'a yapılıyor. Aynı şekilde özürlülerde istihdam için İşkur'dan bu kotaları doldurmada kolaylık sağlanması konusunda yardım alınabiliyor. Kamu personeli olan istihdamlarda ise KPSS puanı ile kişiler kamu iş yerlerine başvuruyor ve yerleştiriliyor. Eğer ilk öğretim ve daha alt düzeyde eğitim düzeyi varsa kura usulüyle yapılıyor. Tabii ki bu kurumların tercihleri doğrultusunda. Şu anda özürlülerin istihdamında yeni olan konu ise devlet memurluğunda. Tabii ki özürlü devlet memuru istihdamı söz konusu, ancak 2011'de devlet memurluğu kanununda bir düzenleme getirildi. Bunun öncesinde yılda 3 defa özürlü sınavı yapılıyordu. Her kurum kendisi sınav yapıyordu. Kaç kişi kotasında boşluk varsa ona göre ilan veriyordu. Bu durum beraberinde birçok sıkıntı getiriyordu. Birincisi, özürlüye uygun sınav olmayabiliyordu. Çünkü özür türleri değişiyor. Mekanların özürlere uygun olmaması, kadroda çalıştıracağı özürlü sayısı azsa kamu kurumu özürlü istihdam etmekten kaçınabiliyordu. Ve bu yıl içerisinde de özürlü memur seçme sınavı sistemi getirildi. Artık tek bir merkezi sınav sistemi var. Buna ilişkin devlet memurluğu alınma şartlarına ilişkin esaslarda özürlülerin devlet memurluğuna alınma şartlarıyla yapılacak merkezi sınav ve kura usulü hakkında yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu düzenlemede ulaşılabilirlik ilkeleri ön planda tutuldu. Şöyle belirteyim, biz Devlet Personel Başkanlığı, ÖSYM ve ÖİB bu konuda bayağı çalışmalar yaptık. Bizim açımızdan ulaşılabilirlik ilkesi çok önemliydi. Birincisi, sınav yapılacak merkezlerin ulaşılabilir olması en önemli kriterlerden birisi. Diğer bir kriterimiz ise sınav yapılacak merkezlerde işaret dili tercümanlarının bulunması zorunluluğu getirilecek. Bir diğeri, özür gruplarına göre, dört gruba göre sınav soruları hazırlanacak. Yani işitme engelliler için ayrı, görme özürler için ayrı, zihinsel engelliler için ayrı ve diğer özür türleri için ayrı bir sınav testi olacak. Burada otomatik özürler de kapsam içinde. Tabii burada eğitim durumları dikkate alınarak sınav yapılacak. Her sınav grubuna göre ayrı sınav süresi verilecek. İhtiyaçları doğrultusunda tabii, görme özürler için kişi talep ederse refakatçi, kendisine uygun alfabeyle sınav testi istiyorsa o. Bunlar ön planda tutulan sınav için erişilebilirlik anlamında, ki bu da istihdam için çok önemli bir süreç. 2012 Nisan ayının sonunda da sınavın yapılması planlanmakta. Umarım bir sıkıntı olmadan bütün bu ulaşılabilirliğe ilişkin ilkeler uygun şekilde düzenlenerek sınav gerçekleştirilebilir. Teşekkür ediyorum. Oturum Başkanı Alaaddin Aras, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Teşekkür ediyoruz. Sözü Engelliler Konfederasyonu'ndan Sayın Hasan Tatar'a bırakıyorum. Hasan Tatar, avukat. Engelliler Konfederasyonu. Merhaba sayın arkadaşlar. Öncelikle TMMOB'ye böylesi bir etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlik 24 Aralık gibi bir günde yapılıyor. 24 Aralık tarihi Türkiye açısından bir acı tarihtir. Maraş katliamının yıl dönümüdür. Dolayısıyla böyle bir etkinlikte insanlarımızı diri diri kesen, vurup katleden o vahşileri şiddetle ve nefretle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Ben doğuştan görme engelliyim. Şimdi Engelliler Konfederasyonu'nun başkan yardımcısıyım ve serbest avukat olarak çalışıyorum. Aynı zamanda eğitim emeklisiyim. Hani eski öğretmen demek istemedim çünkü öğretmenin eskisi olmaz. Ben engellilik soruna genel bir bakış ve devlet engelli örgütlenmelerinin niteliklerine bakmak istiyorum. Engelliye farklı toplum kesimlerinden farklı yaklaşımlar mevcut. Kimi bir kader, biri takdiri ilahi olarak görüyor. Bizler, Engelliler Konfederasyonu ve ona bağlı örgütler olarak asla böyle görmüyoruz. Engelliliğin nedenleri ve sonuçları bakımından toplumsal bir olgu olarak görüyoruz. Çünkü engellilik özetle neden kaynaklanır? Yokluktan, yoksulluktan, rehavetten, sefaletten kaynaklanır. Bozuk sağlık sisteminden kaynaklanır. Bozuk eğitim sisteminden kaynaklanır. Bozuk trafik düzeninden kaynaklanır. İş kazalarından, iş cinayetlerinden, kent yapılarının bozukluğundan kaynaklanır. Akraba evliliği gibi olaylardan kaynaklanır ki onun da mülkiyet olayıyla yakından bağlantısı vardır. Toplumsal felaketlere dönüşen doğal olaylardan, afetlerden kaynaklanır. Afetlerin toplumsal bir olgu olmadığı söylenebilir ama daha yakında yaşadığımız deprem, Japonya'da çok daha büyüğü yaşandığı halde pek kimse ölmedi ama Van'da bir deprem oluyor, bir bakıyorsunuz binlerce insan ölüyor. Ondan çok daha fazla engelli, sakat, ne derseniz deyin ama bir yanları eksik hale geliyor. Öyleyse nedenleri bakımından engellilik tamamen toplumsal bir olgudur. Sonuçları bakımından da öyledir. Çünkü engelliliğin sorumlusu bu sistemleri, bu engellilik nedenlerini ortadan kaldırmayan zihniyettir. Bu anlayış en başta kamu adına bu yetkiyi elinde bulunduranlara aittir. Yani devlete aittir. Engelliliğin temel sorumlusu devlettir ve devlet bu önlemleri yeterince almadığı için engelli sayısı artmıştır. Öyleyse engelli önlemesi, azaltması gereken de asıl olarak devlettir. Engellilikten kaynaklanan sorunların çözümü için de gerekli önlemleri alması gereken birinci el de yine devlettir. Elbet kişilerin üzerine düşen sorumluluk da vardır ama bir bütün olarak düşündüğümüzde kamunun sorumluluğunun asıl olduğunu görürüz. Amerika Birleşik Devletleri rakamlarına göre dünyada nüfusun ortalama %10'u engellilerden oluşuyor. Türkiye'de ise 2002'de yapılan 200 bin hane halkı üzerinde yapılan bir araştırmaya göre %12,29 deniyor. Bu rakamların sağlıklılığı bir yana, rakamları başkası olmadığı için doğru kabul edersek, Türkiye'de olağanüstü sayıda 8,5 milyonun üzerinde bir engelli topluluğu olduğunu görüyoruz. Bu sayının azaltılması işin bir yanıdır ama Türkiye'de sorunlarımız şöyle çok diyoruz ama rakamlar her şeyi daha güzel anlatıyor. Toplumda okuma yazma oranı %90 civarındadır. Engellilerde ise bu oran %90 okuma yazma bilmeyen şeklindedir. Yani tam tersidir. Bu eğitim durumunu gösteren çarpıcı bir rakamdır. Yine nüfusumuzun %15-20'si işsizlik çekiyor. Resmi rakamlara göre bu %10-12 diye söyleniyor ama biz 20 diyelim. Dolayısıyla engellilerin aleyhine çok büyük bir uçurum var. Nüfusun %12,29'unu oluşturan engellilerin eğitimine ve istihdamına ayrılan kaynak, gayri safi milli hasılanın yalnızca 10.000'de 5'i. Böylesi bir ayrımcılık içindeki Türkiye'li engellilerin asıl talebi eşit olmaktır. Diğer insanlarla eşit hak ve olanaklara sahip olmak. Yani elbet Avrupa Birliği'nde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki engelli insanlarla onların sahip oldukları olanaklara da sahip olmak istiyoruz ama öncelikle o bizim için daha ütopik bir taleptir ve bugün talebimiz Türkiye'de diğer insanlarla eşit hak ve olanaklara sahip olmaktır. Bunun için biz lehte ayrımcılık değil, demin söylendiği gibi makul uyumlulaştırma içerisine ancak alındığımız takdirde bunun sağlanması mümkündür. Bugün Türkiye'de engelliler eğitim, istihdam, sosyal güvenlik, sosyal uyum, sağlık, ayrımcılık, mevzuat ve pek çok kentsel yaşamda ulaşım gibi sorunla karşı karşıyadırlar. Bunlar genellikle devlet yetkililerince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda işte birer nutuk vesilesi olarak değerlendirilir. Atılmış adımlar yok mu? Var tabii engellilerin örgütlendiği ölçüde. Artık engelliler de gerek siyasiler tarafından gerekse kamu yöneticileri tarafından dikkate alınır hale geldi. Bugün kentlerimiz gerçekten de çukurlarla, zincirlerle, kazıklarla baba diye tabir edilen, gelip insanların dizine çarpan yükseltilerle doludur, tuzaklarla doludur. Kaldırımlarımız tezgahlarla ve araçlarla doludur. Belediyelerimiz zaman zaman bir takım önlemleri almaya çalışsa da, bu önlemler hem yetersizdir hem de bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç vardır. Çağdaş bir kent anlayışına ihtiyaç vardır. Kendimiz için ne istiyorsak sağlıklı kişiler olarak engelliler için de onu istemeliyiz. Engelliler ayrıcalık istemiyor. Biz istiyoruz ki eğer bir park yapılıyorsa, yol, tiyatro, sinema yapılıyorsa, AVM yapılıyorsa, yani bu toplum içinde yaşayan bir insan için ne yapılıyorsa bunlardan engellilerin de yararlanması gerektiği düşünülerek tüm insanların ihtiyacını karşılayacak şekilde planlansın, projelendirilsin ve yapılsın. Engelliler için özel bir şey yapılmasın. Bunlar unutulmadan planlar yapılırsa sorun kolayca çözülür. 2005'te özürler yasası çıkarıldı. Kentlerimizin özellikle kamu alanlarının önceden yapılmış yapılarının fiziksel yapılarının 2012'ye kadar engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi emredildi bu yasayla. 7-8 ay bir şey kaldı bu süreye. Son bir yıldır böyle bir hareketlenme görünüyor ama o da daha çok söylemdi. Bir takım örnek kabilinden uygulamaların dışında çok ciddi, iler tutar bir atılımın yapıldığını söylemek maalesef mümkün değil. Bu kadar sorunu olan engelliler umutsuz mu olmalı? Bu kadar sorunun çözülmesinin bir anahtarı var mı? Bizce var. Aslında yalnızca engellilik alanında değil, tüm toplumsal alanlarda yaşanan sorunların tek bir sihirli anahtarı vardır. O da örgütlenmektir. Kendi haklarına sahip çıkarak, kendi hakları uğruna gerçekten kitlesel biçimde ve kavrayıcı tarzda bir örgütlenme anlayışıyla kendi hakları çerçevesinde örgütlenmek, kendileriyle ilgili sorunlarda söz ve karar süreçlerine katılmak ve söz sahibi olmaktır. Söz ve karar sahibi olmanın aracı ise örgüttür. Örgüt deyince toplumumuzda sanki tehlikeli bir şeymiş gibi algılanıyor. Ama arkadaşlar ister adına teşkilat deyin, ne diyorsanız deyin ama bir araya gelip sorunlarınız birlikte omuzlanmaktan başka yolumuz yok. Hani TMMOB'nin 2'de 1'de alanlara çıkıp diğer yandaş emek örgütleriyle haykırdıkları bir slogan var ya, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya da hiçbirimiz diye, biz de engelliler olarak hem kendimiz bir araya gelmek ve sorunlarımıza sahip çıkmak hem de diğer toplumsal kesimlerle, yani nüfusun %90'dan çoğunu oluşturan işçilerle, kamu çalışanlarıyla, sağlıkçılarla, mimar ve mühendis ve şehir plancılarıyla ve diğer hak arayan esnafla, işsizle, köylüyle bir arada olmak ve hep birlikte her birimiz kendi sorunlarımızın çevresinde örgütlenirken toplumsal kurtuluşumuz için de örgütlenmek ve o sloganını atmayı başarmak ve bunu ete kemiğe büründürmek zorundayız. Engelli örgütlenmeleri bugüne kadar 3 çeşit oldu. Bunlardan birisi istismarcı örgütlenme tipidir. İkincisi himayeci tipidir. Üçüncüsü demokratik örgütlenme tipidir. İstismarcı örgütlenme şudur. Özellikle 1960'lı yıllarda bir takım gözü açık insanlar, halkın acıma duygularını kullanarak halkın engelleri olan bu duygusal yakınlığını paraya çevirmek için bir takım engellileri de yanlarına alıp onlara da küçük kırıntılar vererek acınası bir takım müzik grupları ile okulları dolaşıp, sahil beldelerine dolaşıp ya da gemilerde, trenlerde, otobüslerde makbuz kesip yapılması mümkün olmayan büyük vaatlerde bulunup insanlardan para toplama ve kasalarını doldurma örgütleridir. Biz buna engelli mafyası diye bir ad taktık. Daha sonraki yıllarda bu tür örgütlenmeler mücadelelerle azalırken daha çok himayeci örgütlenme diye ifade edeceğimiz bir başka örgütlenme tipi çıktı. Daha çok milletvekili, bakan eşlerinin ya da büyük bürokrat eşlerinin bir araya gelip kedi severler, köpek severler gibi engelli sever cemiyetleri oluşturup adeta hakikaten kendi duygularını da tatmin edip bir takım engelli insanlara da bazı yardımlarda bulundukları, korudukları, sevgi kanatları altına sakladığı örgütlerdir. Ah yavrum, canım benim, ne kadar da güzelmişsin, bir de gözün kör olmasa. Tabii karikatürize ediyorum. Bu tür örgütlenmeler zamanla daha çok vakıflaştı. Çünkü bu tür örgütlenmeler daha çok maddi yapıya yönelikti ve vakıflaştılar. Türkiye'de demokratik örgütlenmeler 80'li yıllarda ortadan kaldırılırken bir takım engelli arkadaşlarımız sağında solunda çeşitli siyasi hareketler içinde yer alan engelli arkadaşlarımızın da önderliğinde 80'li yılların ortalarında demokratik engelli örgütlenmeleri filizlenmiştir. Engelliler kendileri adında kurulan derneklere sahip çıkmışlar, yönetimlere gelmişler, giderek oralarda belirleyici duruma geçmişlerdir. Federasyonlar, konfederasyonlar kurmuşlardır. Bunların arasında tartışmalar olmuştur. Bunlar daha tali hususlardır ama esaslı olan yanı artık 80'li yılların sonundan itibaren engellilerin kendileriyle ilgili söz ve karar sahibi olma süreçlerini yaşamaya başladıklarıdır. 90'lı yılların başlarından itibaren engellilerle ilgili yasal düzenleme önerileriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden grup odalarını işgal eden, sokaklara çıkıp açlık grevleri, tabu eylemleri, basın açıklamaları, sempozyum, yayın, kitap gibi etkinlikler yapan, her vesileyle seslerini duyuran örgütler işte bunlardır. Artık daha önce benim işçim, benim köylüm diyen siyasetçiler yavaş yavaş benim engellim demeye de başladı. Giderek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde göstermelik de olsa bir iki engelli temsilcisi de yer almaya başlamıştır. Bunlar yetersiz oldu. Bunların partilerin engellilik sorununu sadece oy düzleminde algıladığı bilinmektedir. Gene de bu basınçla 2005'te özürler yasası kabul ettirilmiştir tüm partilere. Yine Türkiye Körler Federasyonu delegasyonunun Kanada'nın Toronto kentindeki Dünya Körler Birliği'nde yaptığı öneri üzerine Birleşmiş Milletler bir çalışma yapmış ve 2007'de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi 21. yılı ilk İnsan Hakları Yılı Sözleşmesi kabul edilmiştir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bunu onaylayarak bir iç hukuk metni haline getirmiştir. Ama bunun özellikle uluslararası düzeyde hak arama yollarını, hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi yollarını düzenleyen ek ihtiyari protokolü hala beklemektedir. İmzalanmış olmasına rağmen meclisten onaylanıp bir iç hukuk metnine çevrilmemiştir. Biz federasyon olarak ivedilikle meclisin bu dönem bunu mutlaka onaylaması ve iç hukuk metnine getirmesini diliyoruz. Yalnız arkadaşlar, son zamanlarda bu olumlu gelişmelere rağmen giderek tüm toplumda bir sadakacılık anlayışı, el açma anlayışı engelliler arasında da yaygınlaştırılmış. İşin en acı tarafı memleketin dahilinde iktidara sahip olan engellilik sorununa karşı son derece farklı yaklaşmaya başlamışlardır. Bizim çok eleştirdiğimiz ÖİB dahi kimi anlayışlarımıza, eleştirilerimize göre bir yaptırım gücünün olmayışı, oranın bir kadro devşirme yeri olarak görülüşü vesaire ama tüm bunların ötesinde bu idareyi ortadan kaldırdılar. Yerine özürlü ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü adıyla ki bunun adı bile ortadadır. Özürlüyü yaşıyla birleştirdiğiniz zaman bir çözüm kurumu olmaktan çıkarıyorsunuz. İktidarın en tehlikeli yaklaşımı budur. Önceki yapılan anayasa oylamasında 10. maddede engellilere yönelik yapılan düzenleme çok şaşalı biçimde sunuldu. Biz o dönemde bu düzenlemenin anayasanın 61. maddesindeki korumacı anlayışla bütünleştiğinde çok tehlikeli sonuçlar doğuracağını, engelleri hak öznesi olmaktan çıkarabileceğini ileri sürmüştük ve politik davranmakla suçlamıştık. Maalesef son zamanlarda alınan kararlar, atılan adımlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın oluşturulmasının anlayışı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun ortadan kaldırılışı, yine kadın sorununun kadın temelinde değil, aile içinde yalnızca aile içerisindeki kadınla sınırlı hale getirilmesi, engellilik olayını da tabii ki engelliler içinde korunmaya muhtaç bir kesim var. Ama demin arkadaşımız içe el vermeden kendi bakanlıklarınca engellilerin korunmaya muhtaç bir kesim olarak tanımlandığını ifade etmek zorunda kaldı. Bu tehlikeli bir anlayıştır. Bu toplumdaki hak arama anlayışını budayan, sosyal devleti budayan bir anlayıştır. Biz konfederasyon olarak sosyal devlete sıkı sıkıya sarılmak gerektiğini ve onu savunmak, genişletmek gerektiğini düşünüyoruz. Ve örgütlenmemizi bundan böyle diğer konfederasyonla da eğer onlar da kabul ederse işbirliği yaparak bütün engelli örgütlerini kapsayacak tarzda genişletmek istiyoruz. Ve diyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Teşekkür ederim. Oturum Başkanı Alaaddin Aras, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi. Sayın Hasar Tatar dostumuza akıcı konuşmasından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sözü Sayın Nezih Çıngır'a bırakıyorum. 6. ayrımın sonu sayfa 47.